Ayrım 32. 10. bölüm 51. kısım. Karim daha ileri gidilmemesi için çekilmiş polis bandını kopardı, hala aralık duran mezar kapısının önüne çömeldi. Eldivenlerini giydi, parmaklarını aralıktan geçirip kuvvetle çekti. Kapı açıldı. Genç teğmen tereddüt etmeden cep fenerini yaktı. Kabrin içine daldı. İki büklüm basamakları indi, fenerin ışığı uzun ve kara bir su birikintisine yansıdı. Gerçek bir havuz. Yağmur aralık kapıdan sızmış, mezarı yarısına kadar doldurmuştu. Kendi kendine başka seçenek yok diye mırıldandı. Nefesini tutup suya girdi. El fenerini sol elinde tutarak bir kızılderili gibi birkaç kulaç attı. Dümdüz ışık karanlığı kesiyordu. Karim kabirde ilerledikçe yağmurun gürültüsü giderek azalıyor, küf kokusu yoğunlaşıyordu. Yüzünü tavana doğru çevirdi, su ile tavan arası tutsaktı. Tükürdü, debelendi. Birden kafası tabuta çarptı, korkuyla bağırdı, sonra döndü, hareketlerini yavaşlatarak sakinleşmeye çalıştı. O zaman suyun üzerinde bir kayık gibi yüzen küçük tabuta baktı. Yine dedi, başka seçenek yok. Yüzerek tabutun çevresinde döndü, köşelerini inceledi, kapağı yerinde sabitleyen birçok vida vardı. Fenerini dişlerinin arasına sıkıştırıp baktığında bu sabah mezar bekçisine yakalanmadan önce gözden kaçırdığı bir ayrıntıyı gördü. Vidaların çevresindeki açık renkli tahtanın üzerinde daha koyu renkli lekeler vardı. Boya da yer yer çatlamıştı. Birileri belki de tabutu açmıştı. Başka seçenek yok. Ceketinden iki ucu birleştirince tornavidaya dönüşen katlanabilir bir pense çıkarıp tabutun kapağının üzerinde işe girişti. Tahta kapak yavaş yavaş oynamaya başladı. Sonunda son vidada yerinden çıktı. Kafasını tavana çarparak hala yükselmekte olan yağmur suları artık omuz hizasına gelmişti. Kapağı kaldırmayı başardı. Kolunun tersiyle gözlerini kuruladı. Soluğunu tutmaya hazır bir şekilde tabutun içine baktı. Boşuna bir gayret. Bir an kendini ölmüş gibi hissetti. Tabutun içinde bir çocuk iskeleti yoktu. Bir saldırının izi de. Tabutun içi ağzına kadar sivri ve beyaz küçük kemiklerle doluydu. Bir kemirgen mezarı gibi bir şey. Binlerce kurumuş ceset. Hançer kadar sivri, tebeşirimsi kafalar. Pençe gibi kapalı göğüs kafesleri, kibrit çöplerine benzeyen çok sayıda minyatür uyluk kemiği, kaval kemiği, bel kemiği. Kasları titreyen Karim tabutun kenarına tutunarak ellerini kemiklere doğru uzattı. El fenerinin ışığı altında parlayan iskelet denizi tarih öncesinden yansımalar taşıyor gibiydi. İşte tam o anda arkasında yükselen ses yağmurun gürültüsünü unutturdu. ''Buraya dönmemeliydin Karim.'' Kimin konuştuğunu anlamak için geri dönmesi gerekmezdi. Yumruklarını sıkıp başını eğdi kemiklere doğru. Mırıldandı. ''Kreuzer, sakın bana bu işin içinde olduğunuzu söylemeyin.'' Ses yeniden yükseldi. ''Bu soruşturmayı sana vermemeliydim.'' Karim kabrin girişine baktı. Henry Kreuzer'in silüeti karanlıkta açıkça belli oluyordu. Elinde MR-73 modeli bir manhurim vardı. Nyman's'ın silahının aynısı, 6 mermi. Ceplerde kolay takılabilir şarjörler. Silah tutukluk yapmadan namludakileri boşaltmak, yeni şarjör takmak için sadece birkaç saniye. Okulda öğrendikleri gibi. Teğmen yeniden sordu. Bu pistin içinde ne arıyorsunuz? Adam cevap vermedi. Karim kollarını kaldırarak sordu. Hiç olmazsa bu pistikten çıkabilir miyim? Kreuzer silahıyla işaret etti. Bana doğru yürü ama yavaş. Çok ama çok yavaş. Karim suyun içinde kaydı, açık tabutu bırakarak basamaklara doğru yüzdü. Dişlerinin arasında tuttuğu fenerin ışığı taş tavanda düzensiz hareketler çiziyordu. Çılgınca şimşekler gibi dönen ışıklar teğmen merdivene varıp basamakları tırmandı. O tırmandıkça Kreuzer dışarıya doğru geriliyordu. Silahın namlusunu bir an bile Karim'den ayırmadan... Yağmur hala sağanak halinde yağıyordu. Arap iliklerine kadar ıslaktı. Komiserin karşısında doğruldu, yine sordu. Bütün bu işlerde sizin rolünüz ne? Ne biliyorsunuz? Kreuzer sonunda cevap verdi. 1980 yılıydı. Kadın geldiğinde hemen gördüm onu. Burası benim kentim ufaklık. Benim toprağım. Üstelik o dönemde Sarzak'taki tek polis bendim. Bir öğretmenlik işi için gelen o çok güzel, çok iri kadın işin içinde bir iş olduğunu hemen anladım. Maripli mırıldandı. Kreuzer, Sarzak'ın gözü. Evet, küçük bir araştırma yaptım. Yanında bir çocuk olduğunu öğrendim. Bana güvenmesini sağladım. Her şeyi anlattı. İblislerin çocuğunu öldürmek istediğini söylüyordu. Bütün bunları biliyorum. Senin bilmediğin o aileyi korumaya karar verdim. Onlara sahte belgeler sağladım ve... Karim bir uçurumun dibine bakıyormuş gibi heyecanlandı. O iblisler, kimdi onlar? Bir gün iki adam geldi. Sözde eski okul kitaplarını arıyorlarmış. Herifler Fabienne'nin kaçtığı Guernon'dan geliyorlardı. İblislerin onlar olduğunda hemen anladım. Adları Callions ve Certis. Benimle alay etmeyin. O yıllarda Remy Callions ile Philippe Certis olsa olsa 10 yaşlarındaydı. Adları başkaydı gelenlerin. Etienne Callions ile René Certis. 40'larında falan olmalıydılar. Yüzleri çok kemikli, bağnaz bakışlı herifler. Ekşi bir tat Karim'in gırtlağını yaktı. Bunu nasıl düşünememişti? Kızılnehirlerin hatası birkaç kuşaklık bir şeydi. Remy Callions'tan önce Etienne Callions vardı. Philippe Certis'ten evvel de René Certis. Fısıldadı. Sonra meraklı polis rolünü oynadım. Kimlik belgesi falan sordum. Onları suçlayacak bir şey bulamadım. Onlardan daha düzenlisini bul, yasaları yeniden düzenle. Fabienne ile çocuğun yerini bulamadan gitmek zorunda kaldılar. En azından ben öyle sanıyordum. Ne var ki Fabienne heriflerin serzaka geldiğini duyunca zaman geçirmeden kaçmak istedi. Yine soru sormadım. Kağıtları yırttık, defterlerdeki sayfaları kopardık, her şeyi sildik. Fabienne çocuğun kimliğini değiştirdi ama... Karim sözünü kesti. İki adamın arasında yağmurdan bir perde vardı. Certis'in oğlu pazartesi gecesi geldi. Bu mezarda ne aradığı hakkında bir fikriniz var mı? Hayır. Abdov mezarın girişini gösterdi. O kahrolası tabut fare iskeleti dolu. Kabus gibi. Bunun anlamı ne? Bilmiyorum. Tabutu açmayacaktın. Ölülere saygın yok mu? Hangi ölü? Judith Harrelton cesedi nerede? Gerçekten öldü mü o? Öldü ve gömüldü evlat. Cenazesini ben kaldırdım. Mağripli ürperdi. Mezara bakan da siz misiniz? Benim, geceleri. Karim birden silahın namlusuna doğru yaklaşarak haykırdı. O nerede? Fabienne Harald şimdi nerede? Ona bir kötülük gelmemeli. Komiser, bu iş basit bir mezar saldırısını çoktan aştı. Cinayetler işlendi. Biliyorum. Biliyor musunuz? Bütün televizyonlarda vardı, son haberlerde. Öyleyse işin içinde seri cinayetler, işkenceler, insanı ürperten ölümcül mizansenler olduğunu da farkındasınız. Kreuzer bana Fabienne Harrelton'un nerede bulabileceğimi söyleyin. Kreuzer'in yüzü karanlıktı, kıçak bir yüz gibi. Silahını hala arabanın göğsüne doğru tutuyordu. Ona bir kötülük gelmemeli. Kreuzer, kimse ona kötülük yapmayacak. Fabienne Harrelton bugün bize tüm bu pislikler konusunda bilgi verecek tek insan. Her şey kızının suçlu olduğunu gösteriyor. Anlıyor musunuz? Her şey bu mezarda olması gereken Judith Harrelton'a karşı. Birkaç saniye daha sağınağa direndi ama sonunda Kreuzer silahını indirdi. Mağripli hayatında çenesini tutması gereken bir an varsa bu an olduğunu fark etti. Sonunda komiserin sesi duyuldu. Fabienne buradan 20 kilometre ötede Herzine tepesinde. Seninle geliyorum. Ona bir kötülük yaparsan seni öldürürüm. Karim gülümsedi, geriledi, sonra hızla döndü. Komiserin gırtlağına bir tekme savurdu. Kreuzer mermer sütunlara doğru uçtu. Mağripli hareketsiz yatan ihtiyarın üzerine eğildi, ceketini ilikleyip bir mezarın gölgesine çekti. İçinden Kreuzer'den özür diledi ama hareketlerinde serbest olmak istiyordu. 52. kısım. Isındı Abdov, çok ısındı. Patrick Esther'ın sesi bir parazit fırtınasının arasından duyuluyordu. Cep telefonu Karim gri steplerin arasında yol alırken çalmıştı. Genç teğmen irkilip sıçramış, yoldan çıkmaya ramak kala güçlükle kurtulabilmişti. Esther gidip gelen sesiyle devam etti. Verdiğin iki görevde birer saatli bomba çıktı. İkisi de elimde patladı. Karim derisinin altındaki sinirlerin düğümlendiğini hissetti. Anlat dedi. Farlarını söndürüp arabasını yolun kenarına çekerken... Önce Sylvian Harrelton'un öldüğü kaza. Dosyayı buldum. Senin verdiğin bilgilerin teyidini aldım. Sylvian Harrelton 17 nolu devlet karayolunda bisikletiyle giderken plakasını belirlenemeyen bir aracın altında kalıp ölmüş. Karanlık bir iş. Rafa kaldırılmış. Dönemin jandarmaları laf olsun diye bir soruşturma açmış, tanık yok. Herhangi bir yorum getirecek herhangi bir nedeni de yok. Ses tonu bir soru davet eder gibiydi. Karim isteneni usulca yaptı ama... Ama diye söze girdi kimyager. O dönemden bu yana fotoğraf işleme konusunda önemli adımlar attık. Karim yeni bir teknoloji konferansının başlamakta olduğunu hissetti. Araya girdi. Yalvarırım Master. Doğrudan sonuca gel. Tamam. Dosyadan fotoğrafları buldum. Yerel bir gazetenin muhabirinin çektiği siyah beyaz fotoğraflar. Resimlerde bir arabanın lastik izlerinin arasında bisiklet izleri açıkça görünüyor. Her şey o kadar küçük, o kadar belirsiz ki insan bu fotoğrafların neden saklandığını merak ediyor. Kimyager söyleyeceklerinin etkisini daha da artırmak için bir süre sustu. Ise Grenoble kampüsünde son derece ileri bir optik laboratuvarımız var. Allah kahretsin Aster, yoksa bekle, o herifler fotoğrafları inanamayacağın ölçüde geliştirip işleyebiliyor. Dijital yöntemlerle büyütüyor, kontrastla oynuyor, tramlarla oynuyor, çizgileri temizliyor. Kısacası çıplak gözle görülemeyecek ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Onları iyi tanırım. Uyandırıp iş başına göndermeye değebileceğini düşündüm. Fotoğrafları göndermek için CMM'yi tarayıcı olarak kullandım. Yataktan henüz çıkmış olsalar bile inanılmaz şeyler yapıyor o herifler. Resimleri hemen ele aldılar ve yeni bir sessizlik, Aster'ın yeni bir oyunu. Onların çıkardığı sonuç jandarma raporundan çok farklı bir öyküyü anlatıyor. Bisikletin ve arabanın tekerlek izlerini büyütmüşler, kontrastları kullanarak asfalt üzerindeki lastiklerin diş izlerini incelemişler. Çıkardıkları ilk sonuca göre Herald dosyasında belirtildiği gibi dağlara doğru işine gitmiyormuş. Lastik dişlerinin yönü tam tersini söylüyor. Herald fakülteye doğru gidiyormuş. Harita üzerinde doğruladım ama karısı Fabienne ne demişti? Fabienne Herald yalan söyledi. İfadesini okudum. O sadece jandarmaların tahminini, kristalcinin Belladonna'ya gittiğini doğrulamış. Bundan büyük yalan olmaz. Karim dişlerini sıktı. Yeni bir yalan, yeni bir esrar. Aster devam ediyordu. Bu kadar da değil. Optik uzmanları arabanın lastik izlerini de inceledi. Yine bir süre durakladı. Tekerler İki yönde de gitmiş. Abdov şoför vücudun üzerinden bir kez geçmiş, sonra geri gelmiş ve kurbanını bir kez daha ezmiş. Tam bir cinayet. Yumurtadaki bir yılan kadar soğukkanlı bir cinayet. Karim artık dinlemiyordu. Göğsünde yüreği yavaşça atmaya başlamıştı. Sonunda Herald'ların intikam almaları için bir neden bulmuştu. İki kadının umutsuz kaçışının ötesinde, dolaylı da olsa Judith'in ölümüne neden olan korkunun ve sürek avının ötesinde her şeyden önce bir cinayet vardı. Sylvia'nın Herald'ın öldürülmesi. İblisler önce ailenin güçlü adamını ortadan kaldırmış, sonra da kadınların peşine düşmüştü. Fabienne Herald, Judith Herald, Abdof'un düşünceleri atlamalar yapıyordu. Ya hastane diye sordu. O da iki numaralı bomba. 1972 doğum kayıtlarını taradım. 23 Mayıs sayfası koparılmış. Karim içinden bunu daha önce yaşadığını hissetti. Başka bir hayatın birkaç saatte yoğunlaşan anıları. Ama daha da ilginci var diye devam etti Esther. Arşivleri, çocukların sağlık dosyalarının konulduğu yeri de gördüm. Devamlı su alan gerçek bir labirent. Bu kez Judith'in dosyasını buldum. Zorlukla karşılaşmadan. Bunun anlamını anlıyorsun değil mi? Sanki o gece bir şey olmuş gibi genel deftere kaydedilen ama çocuğun kişisel dosyasına yazılmayan bir şey. O sayfayı kızın doğumunu gizlemek için değil, o esrarlı olayı saklamak için koparmışlar. Rahibelerle konuştum ama gidip uyumayı tercih ettiler. Üstelik Aster amcanın hikayeleriyle ilgilenmeyecek kadar da gençtiler. Karim biliyordu, kimyager kendi korkusunu gizlemek için çığırtkanlık yapıyordu. Teşekkür edip telefonu kapattı. Bulunduğu yerden 400 metre ilerideki otlarla kaplı Herzine tepesini görüyordu. O gölgeli yamaçta gerçek onu bekliyordu. 53. Kısım. Fabienne Herald'ın evi. Tepenin üzerinde taş duvarlar, ölü pencereler, soluk bulutlar yoğun gökyüzünü koştururken yağmur dinmişti. Zümrüt yeşili yamaçlar boyunca uçuşan sis perdeleri, onların ötesinde ıssız ufuk. Taştan bir kuyu, 20 kilometre çevrede ne bir insan ne de başka bir şey. Karim arabasını durdurup yeşil bayırı tırmandı. Bu ev ona kadının sarzak yakınlarında oturduğu kulübeyi anımsatıyordu. Koca taşlar eve kelt üslubu bir hava vermişti. Evin hemen yakınında kocaman beyaz renkli bir uydu anteni gördü. Silahını çekti, namluda mermi bulundurduğunu hatırladı. Bu düşünce onu sakinleştirdi. Kapıya yönelmeden önce garajı kolaçan etti. Açık renkli bir brandanın altında bir Volvo gördü. Kapıları kilitlenmemiş, kaputu açtı. Usta hareketlerle sigorta kutusunu devre dışı bıraktı. İşler kötüye sararsa Fabienne Herald hiçbir yere gidemeyecekti. Polis temini kapıya doğru yürüyüp hafif bir yumruk vurdu. Elinde silah eşiğin dibinden çekildi. Birkaç saniye sonra kapı aralandı, hiç tıkırtısız, sürgü çekilmeden. Fabienne Harold artık güven içinde yaşıyordu. Karim aralıktan görebileceği bir noktaya geldi, silahı sakladı. Neredeyse kendi boyunda bir süratle ve kendininkilere dikilmiş gözlerle karşılaştı. Geniş omuzlar, çok düzgün, berrak bir yüz, kıvırcık denilebilecek kahverengi saçlar, bambu kadar kalın, çerçeveli gözlükler. Karim hayal görüyormuş gibi bakan, dalgın bu yüzü nasıl tasvir edeceğini bilemiyordu. Sesini sertleştirmeye çalıştı. Teğmen Karim Abdov, polis. Kadının yüzünde en ufak bir şaşkınlık belirtisi yoktu. Başını hafifçe sallayarak gözlüklerin üzerinden Karim'e bakıyordu. Sonra gözlerini glokunu saklayan ele indirdi. Abdov gözlüklerinin arasında bir kötülük pırıltısı gördüğünü sandı. ''Ne istiyorsunuz?'' dedi kadın sıcak bir sesle. Karim gecenin hakim olduğu bu sessiz kırlığın ortasında donmuş gibi kıpırdamadan duruyordu. ''İçeri girmek, şimdilik bu kadar.'' Kadın gülümseyip geri çekildi. Panjurlar kapalı, eşyaların çoğu çizgili kılıflar içindeydi. Bir televizyon siyah ekranını, piyanoda cilalı tuşlarını sergiliyordu. Karim piyanonun üzerinde açık bir nota defteri gördü. Frédéric Chopin'in si bemol minör piyano sonatı. Her şey 10 kadar mumun titrek loşluğu içindeydi. Polis temininin bakışlarını yakalayan Fabienne Harold mırıldandı. ''Dünyadan ve zamandan elimi eteğimi çektim. Bu ev benim genel görünümümü yansıtıyor.'' Karim karanlıklara sığınan Rahip Andrea'yı düşündü. Ya dışarıdaki uydu anteni, dünyayla teması sürdürmem gerek. Gerçeğin ne zaman ortaya çıkacağını bilmeliyim. Çok yakında çıkacak madam. Kadın ifadesini hiç değiştirmeden başını salladı. Genç teğmen bunları hiç beklemiyordu. Bu sükunet, bu tebessümler, bu yatıştırıcı ses. Silahını doğrulttu. Bu kadını tehdit ettiği için utandı. Madam dedi soluk soluğa. Zamanım dar. Kızınız Judith'in fotoğraflarına ihtiyacım var. Fotoğraflar mı? Lütfen, 20 saatten beri izninizi sürüyorum. 20 saatten beri hikayenizin başına doğru ilerleyip anlamaya çalışıyorum. Bu komployu neden hazırladığınızı, çocuğunuzun yüzünü neden silmek istediğinizi. Şimdilik sadece iki şey biliyorum. Judith başlangıçta düşündüğüm gibi bir canavar değildi. Tam tersine kusursuz, büyüleyici güzellikte biri olduğuna eminim. Diğer gerçekse yüzünün bir kabusun çözümünü barındırdığı. Sizi uzun zaman kaçmak zorunda bırakan ve kötü bir volkan gibi yeniden canlanan bir kabus. Onun için bana o fotoğrafları gösterip hikayenizi anlatın. Tarihleri, ayrıntıları, her şeyi bilmek istiyorum. 14 yaşında ölmüş küçük bir kızın nasıl ve neden Alplerin eteğindeki bir üniversite kentini katletmekte olduğunu öğrenmek istiyorum. Kadın birkaç saniye hareketsiz kaldı, sonra dev adımlarla koridora doğru yürüdü. Karim eli tabancasının kabzasında peşinden gitti. Sağa sola bakarak. Başka odalar, başka çarşaflar, başka renkler. Ev kefen ile karnaval arasında tereddüt eder gibiydi. Fabienne Harold küçük bir odanın dibindeki dolabı açıp metal bir kutu çıkardı. Karim kadının elini tuttu, hareketlerini tamamlamasını engelledi ve kutuyu kendi açtı. Fotoğraf, sadece fotoğraf vardı. Kadın Karim'i gözleriyle sorguladıktan sonra ellerini kutuya daldırdı. Saf suymuş gibi parlak yüzleri okşadı. Sonra polis temeline bir fotoğraf uzattı. Karim istemeden de olsa gülümsedi. Oval yüzlü, donuk tenli, kısa kesilmiş kahverengi bukleli küçük bir kız ona bakıyordu. Bu güzellik üçgenin üzerinde de açık renk gözler, onları gölgeleyen belki biraz fazla kalın ve uzun kaşlar. Bu hafif erkeksi kaşlar mavi gözlerin parlaklığını dengeler gibiydi. Karim resme daldı. Bu yüzü uzun zamandan, çok uzun zamandan beri tanıyormuş gibiydi. Ezelden beri. Ama mucize gerçekleşmedi. Mağripli bu yüzün ona bir şekilde ışığın yolunu göstereceğini ummuştu. Fabienne sıcak bir sesle fısıldadı. Bu fotoğraf ölümünden birkaç yıl önce çekildi Sarzak'ta. Saçları kısaydı. Biz... Karim başını kaldırdı. Hayır, düşündüğüm gibi değil. Bu resim, bu yüz bana bir ipucu vermeli, bir açıklama getirmeliydi. Oysa ben küçük ve güzel bir kızdan başka bir şey göremiyorum. Çünkü resim tamam değil. Yüreği hopladı. Kadın şimdi de başka bir fotoğraf uzatıyordu. İşte Guernon'daki son okul resmi. La Martino Okulu 2. sınıf. Sarzak'a gitmemizden kısa süre önce. Polis teğmenin çocukların gülümseyen yüzlerini inceledi. Önce Judith'inkini tanıdı. Sonra vurucu gerçeği anladı. Aslında bunu bekliyordu. Tek mantıklı açıklama buydu. Yine de anlamadı. Mırıldandı. Judith tek kızınız değil miydi? Hem evet hem hayır. Hem evet hem hayır mı? Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Açıklayın. Size hiçbir şey açıklayamam delikanlı. Sadece açıklanamaz, bu şeyin hayatımı nasıl yıktığını anlatabilirim.